Kitabın adı Kanbağ, yazarı Michael Connelly, çeviren İyet Çetinkaya, 35. ayrım, sayfa 308. Bölüm 36. Bunu iyice düşündün mü? Olayın nasıl döndüğünü biliyor musun? Biraz. Anlat o zaman. Mahkalep mutfakta ayaktaydı, kendisine bir bardak portakal suyu alıyordu. Winston içeceğini bitirmişti ama o da mutfaktaydı. Adrenalinli oturmasına fırsat vermiyordu. Mahkalep bu duyguyu bilirdi. Bir dakika bekle dedi. Bir dikişte portakal suyu bitirdi. Özür dilerim. Bugün vücut şekerimi dengeleyemedim sanırım. Çok geç yemek yedim. Sen iyi misin? Gayet iyiyim. Bardağı lavaboya bıraktı, döndü, tezgaha dayandı. Ben olayı şöyle düşündüm. Bay X'le başlayalım. Şimdilik herhangi bir yerde, herhangi bir adam olduğunu kabul ediyoruz. Bu adamın bir şeye ihtiyacı var. Yeni bir organı. Karaciğer, böbrek, belki kemik iliği. Belki ona uygun kornea ama bu o kadar gerekli değil. Uğruna birisini öldürmeye değecek bir şey olmak zorunda. Elde edemezse ölmesine yol açacak bir şey. Kornea ise büyük bir olasılıkla kör olacaktı ve işe yaramaz bir adam haline gelecekti. Peki ya bir kalp? Kalp de listede olabilirdi ama görüyorsun onu ben aldım. Bu yüzden benim Bay X olduğumu düşünen Nevins ve Uhling ve Arango ve diğerlerinden biri değilsen kalbi listeden sil, tamam mı? Tamam, devam et. Bu adamın, yani X'in, parası ve bağlantıları var. Bir kiralık katille bağlantıya geçecek ve onu kiralamaya yetecek kadar iyi bağlantılar. Organize suç bağlantıları. Olabilir ama şart değil. Peki ya Cannoli'yi unutma sözleri? Bilmiyorum. Bunun üzerinde düşünüyordum. Bu gerçek organize suç için fazla gösterişli görünüyor. Sen ne dersin? Bana yanıltmaymış gibi geliyor ama şimdilik bu sadece tahmin. Peki şimdilik buna takılma. Bay X'e devam edelim. Bu işi yapabilecek bir katil bulabilmenin yanı sıra adam COSIP ana bilgisayarına da ulaşabilmek zorunda. İhtiyacı olan organın kimde olduğunu öğrenebilmesi için bu gerekli. COSIP'in ne olduğunu biliyor musun? Bugün öğrendim ve senin söylediğinin aynısını Nevins'e söyledim. Mahkalep, COSIP'e nasıl ulaşabildi diye sordum ve bana bilgisayar güvenlik sisteminin ne kadar kötü olduğundan söz etti. Onların tezi, senin bir gün Cheddars'tayken bilgisayara kaçak girdiğinin teorisi üzerinde kuruldu. Oradan kanı AB grubu CMV negatif olan kan vericilerinin bir listesini aldığını ve oradan başladığını düşünüyorlar. Peki şimdi aynı teoriyi benim yerime Bay X'e uyarlı. Adam listeyi alır ve iyilik meleğini iş için kiralar. Mahkalep, iyilik meleğinin dolmuş görüntüsünün olduğu televizyonu işaret etti. Anlatmaya devam etmeden önce bir süre adamın görüntüsüne baktılar. Katil listeyi aldı ve aniden tanıdık bir isim gördü. Donald Kenyon. Kenyon, edindiği düşmanları sayesinde ünlü olmuş bir adamdı. Bu yüzden mükemmel bir seçimdi. Bütün bu düşmanlar, yatırımcılar, hatta perde arkasındaki bir takım gangsterler, bu iş için iyi bir kamuflajdı. Böylece iyilik meleği Kenyon'u seçti. Doğru, Kenyon'u seçti ve her gün yaptıklarını öğrenene kadar takip etti. Adamın yaptıkları gayet basitti çünkü adam federaller tarafından gözaltında tutulmaktaydı ve bu yüzden genelde evindeydi. Ama iyilik meleği moralini bozmadı. Evi takibe aldı ve adamın her sabah karısı çocuklarını okula bıraktığı sırada 20 dakika evde yalnız kaldığını öğrendi. Konuşmaktan boğazı kurumuştu. Mahkalep bir bardak daha portakal suyu aldı. Böylece katil bu arada adamı öldürdü diye devam etti, bardağın yarısını da bir dikişte içerek. Adam işini öyle yapmalıydı ki Kenyon sadece hastaneye kadar yaşayabilsin. Anlıyorsun ya, nakil için organları korumak zorundaydı. Ama adam biraz ileri giderse, yani eğer Kenyon hastaneye geldiğinde ölmüş olursa bu katil için iyi olmazdı. O yüzden adam eve geldi, Kenyon'u zorla ön kapıya götürdü. Sonra onu orada karısı eve dönene kadar bekletti. Kenyon'un gözetleme teliğinden bakmasını ve Gelen'in karısı olduğunu emin olmasını sağladı. Sonra Kenyon'u vurdu. Karısı içeri girdiğinde hemen bulabilsin diye hemen kapının önüne boylu boyunca uzattı. Ama bu onun hastaneye kadar ulaşmasını sağlayamaz. Evet, plan iyiydi ama adam çuvalladı. P7 de bir parçalayıcı kullanmıştı. Bu iş için yanlış kurşun seçmişti. Kurşun parçalandı, patladı ve Kenyon'un beynini dağıttı, yaşam destek sisteminin kontrolünü bozdu. Adam neredeyse hemen öldü. Burada durdu ve kadın olayı değerlendirirken onu seyretti. Sonra kadının yorum yapmadan önce biraz daha beklemesi için parmağıyla işaret etti. Çantasının yanına gitti ve kadının görmesine engel olacak şekilde durarak çantadan bir dosya çıkarttı. Winston'ın hala çantasında olan P7'yi fark etmesini istemiyordu. Aradığı belgeyi bulana kadar dosyayı karıştırdı. Buna sahip olmamam gerekliydi ama şuna bir bakmanı istiyorum. Bu, büronun, Kenyon'un evini izinsiz dinlerken yaptığı kayıtların dökümü. Bu adamın vurulduğu kısım. Söylenen her şeyi kaydedememişler ama oradaki benim söylediklerime uyuyor. Winston yanına geldi ve McCaleb'in Buddy Loughridge'le marine'ye gelirken arabada kırmızı kalemle işaretlediği kısımları okudu. Bilinmeyen. Tamam, bak kim olduğunu. Kenyon. Yapma. Onun bu işle ilgisi yok. O. Winston başını salladı. Bunu gözetleme deliğinden bakarken söylemiş olabilir dedi. Gelen kesinlikle karısıydı çünkü Kenyon onu korumaya çalışıyordu. Doğru ve dökümde yazdığına göre bu son sözlerden ve silah sesinden önce 2 dakikalık bir sessizlik var. Karısı gelip adamın vücudunu olaydan hemen sonra bulsun diye beklemek dışında ne yapıyor olabilirdi ki? Kadın yeniden başını salladı. Parçalar yerine oturuyor dedi. Ama peki ya evi gizlice dinleyen büronun adamları? Sence katil onlardan habersiz miydi? Emin değilim. Öyle görünmüyor. Sadece adamın şanslı olduğunu düşünüyorum. Belki de evin dinlenme ihtimalinin az olduğunu düşündü. Belki de Cannoli'yi lafı buradan çıktı. Sadece şaşırtmak için, tedbir için. McCaleb portakal suyunu bitirdi, bardağı bıraktı. Evet, bu fırsatı kaçırmıştı dedi Winston. Tekrar kusup listesine geri döndü. Bir sonraki isim James Cordell'di. McCaleb başını salladı ve kadının devam etmesine izin verdi. Winston, bulmacanın ne kadar çok parçasını tek başına bir araya getirirse olaya inanma yüzdesi o kadar artacaktı. Kurşunu değiştirdi, parçalayıcıdan vazgeçti, böylece beyne zarar vermeden daha derin bir yara açabilecekti. Cordell'i günlük alışkanlıklarını öğrenene kadar izledi ve sonra adamı Kenyon'a benzer bir şekilde vurdu. Ancak ikinci kurban yardım gelene kadar yaşayacaktı. Kenyon'un olayında yardımı getiren Kenyon'un karısıydı. Cordell'de bu kişi James Nunn oldu. Katil Nunn'un arabasının bankanın önündeki otoparka geldiğini görene kadar Cordell'in arkasında bekledi. O da silahını ateşledi. Sanırım Nunn bir kazaydı dedi McCaleb. Katilin olaya tanıklık edecek birisinin orada olmasını planlaması imkansız. Büyük bir olasılıkla Cordell'i vuracak ve sonrasında 911'i kendisi arayacaktı. Kayıtlarda ATM'nin hemen yanında bir ankesörlü telefon görünüyor. Ama Nunn geldi ve katilin defolup gitmesine neden oldu. Katil tanığın polisi arayacağını düşündü. Katilin şanssızlığı şu oldu. Nunn aradı ama cep telefonu kullandığı için adres tam tespit edilemedi. Bu da Cordell için ölümcül bir gecikme oldu. Winston başıyla onayladı. Cordell de işe yaramamıştı dedi kadın. Birisi daha harcanmıştı. Adam listeye geri döndü ve sıra Gloria Torres'e geldi. Bu sefer adam şansına güvenmedi. Kadını öldürmeden önce olayı ihbar etti. Doğru, o ambulansın hemen oraya gelmesini sağlamak için. Kadının günlük yaptığı şeyleri biliyordu. Büyük bir olasılıkla ankesörlü telefonun yanında bekledi. Kadının arabasını görünce 911 aradı. Sonra içeri girdi, işini yaptı, çıktı. Dışarıda maskesini çıkarttı ve bizim iyilik meleğimiz oluverdi. İçeri girdi, kadının yarasını sardı, sonrasında cehennem oldu gitti. Bu sefer işe yaramıştı, mükemmeldi. Bu bir öğrenme süreciydi. İlk iki olaydaki hatalarından ders aldı, üçüncüsünde işini mükemmel bir şekilde halletti. Mahkalep kollarını göğsünde kavuşturdu, kadının bir sonraki adımı atması için bekledi. Şimdi Hazat'ı takip etmeliyiz, dedi Winston. Organları alanlardan birisi Bay X olmalı. Kosüp'e gitmeli ve dur bir dakika, sen isim listesinin elinde olduğunu söyledin değil mi? Makale başını salladı. Kosüp'ten mi? Kosüp'ten. Çantasından Bonnie Fox'un ona vermiş olduğu listeyi çıkarttı. Arkasını döndüğü anda neredeyse Winston'a çarpacaktı. Kadına listeyi verdi. İşte liste burada. Kadın sanki Bay X'in adını hemen listeden bulabilmeyi umarmış gibi tüm dikkatiyle listeyi inceledi. Bu listeyi nereden buldun? Söyleyemem. Kadın ona baktı. Şimdilik kaynağımı korumak zorundayım ama yasal. Gloria Torres'in organları bu insanlardı. Bunu bana mı veriyorsun? Eğer bununla işe yarar bir şey yapacaksan. Yapacağım. Yarın başlayacağım. McCaleb kadına ne verdiğinin tamamen farkındaydı. Elbette bu onun temize çıkmasının anahtarıydı ve korkunç katilin yakalanmasını sağlayacaktı. Ama kadının eline de bir koz veriyordu. Eğer büro ve Los Angeles polis teşkilatı yanlış yolda ilerlerken kadın olayı çözmeyi başarırsa, iş hayatının bundan sonraki kısmında kimse önüne geçemezdi. Onları nasıl atlatacaksın diye sordu McCaleb. Bir şekilde yapabilirim. Para veya suç kayıtları arayacağım, gözüme çarpan her şeyi inceleyeceğim. Biliyorsun, alışılan şeyler tüm geçmiş. Sen neler yapıyor olacaksın? Makarep çantasına göz attı. Belgeler, kasetler ve silahlarla doluydu. Henüz bilmiyorum. Bana bir şey söyler misin? Bu iş nasıl benim üstüme yıkıldı? Niye hepiniz beni hedef gösterdiniz? Winston listeyi dikkatle katlayıp ceketinin cebine yerleştirdi. Büro, Nevis ellerinde bir ipucu olduğunu söyledi. Kaynağını söylemedi. Sanığı işaret eden bir ipucuymuş. Bana bunu söylemişti. Kaynak, senin kalbi için Gloria Torres'i öldürdüğünü söylemiş. Bu bilgiyi oradan almışlar. Üç kurbanın cesetlerine yeniden otopsi yapmışlar ve kan uyumunu fark etmişler. Bundan sonrası kolaydı, her şey yerine oturdu. Beni de ikna ettiklerini kabul etmek zorundayım. Dedim ya, her şey yerine oturmuştu. Nasıl, niye sordu Makarep kızgınlıkla sesini yükselterek. Eğer ben olayla ilgilenmeseydim, bunlardan hiçbirisi olmayacaktı. Kenyon'a yapılan balistik eleştirme benim isteğimle yapıldı. Bu da büroyu işin içine çekti. Sence bu bir suçlunun yapacağı iş mi? Bu çılgınlık. Kızgınlıkla kalbini işaret etti. Bunların hepsi düşünüldü. Tüm sabah oturduk bunu düşündük. Bizim teorimiz senin o kadını, sana gelen kız kardeş, buldun ve kadının buna devam etmek istediğini anladığındı. Böylece başkasının olaya karışmasına izin vermeden sen olayla ilgilenmeye başladın. Olayı aldın ve sabote ettin. Bu Bolotov saçmalığıyla ortaya çıktın. Mahkemeye çıkabilecek tek tanığımızı hipnoze ettin, mahkemeye çıkartmamızı engelledin. Evet, belki balistik eşleştirme yapılmasını sen istedin ama belki bu sonuç bir sürprizi, belki sen ilk seferinde parçalayıcı kullanıldığı için bu sefer de sonuç çıkmayacağını ümit ediyordun. Makale başını salladı. Olayı onların bakış açısıyla görmek istemedi. Hala nasıl olup da kendisinin liste başı yaptıklarına inanamıyordu. Bundan %100 emin değildik, dedi Winston. Elimizdekilerin yeterli olduğunu düşündük ama arama izni çıkarttık. Bu arama ya tamam ya devam olacaktı. Kanıt bulacak, davayı daha ileriye taşıyacaktık ya da olayı bırakacaktık. Daha sonra senin siyah bir Cherokee kullandığını bulduk. Nihayet çekmecenin altından üç sağlam delil çıktı. Bir de silahı bulsaydık tamamen işim bitecekti. Makarip onlardan 1,5 metre ötede duran çantasındaki silahı düşündü. Tekrar ne kadar şanslı olduğunu anladı. Ama söylediğin gibi bu çok kolay olmuştu. Bence öyleydi. Ötekiler böyle düşünmediler. Dediğim gibi böbürlendiler. Gazetelerde atılacak başlıkları gördüler. Makarip başını salladı. Tartışma gücünü bitirmişti. Mutfak masasının üzerinden atladı ve hamağına doğru kaydı. Ben bittim dedi. Winston yanına geldi. Sana inanıyorum dedi. Katil her kimse iyi iş çıkartmış. Neden bu olayın senin üzerine yıkılmaya çalışıldığını hiç düşündün mü? Makarip masaya döktüğü şekerle bir şekil çizerken başını salladı. Katilin bakış açısıyla baktığım zaman neden olduğunu anlıyorum. Avucunun içine şekeri süpürdü. Kenyon işe yaramayınca ve katil listeyi geri dönmek zorunda kaldığında riskin 2 katına çıktığını fark etti. Olaylar arasında kan bağı kurulması ihtimali vardı. Şaşırtmaca yapmak zorundaydı. Beni seçti. Eğer o da COSIP ana bilgisayarına girdiyse listede 2. sırada benim olduğumu, kalp için beklediğimi görmüş olmalıydı. Büyük bir olasılıkla diğerleri gibi benim de geçmişimi inceledi. Kullandığım Cherokee'nin aynısından o da edindi. Gerekirse buraya bırakabilmek için kurbanlardan kişisel eşyalar aldı. Her şey ayarlandıktan sonra Nevin saradı ve ona gerekli ipuçlarını verdi. Makarip uzunca bir süre sessizce oturdu, durumunu düşündü. Sonra hamaktan kalktı. Toplanmayı bitirmeliyim. Nereye gideceksin? Emin değilim. Yarın seninle konuşmalıyım. Seni ararım. Makarip trabzana tutunarak merdivenlerden aşağı indi. Terry. Makarip durdu, arkasına baktı. Büyük bir risk alıyorum ama yaptıklarını görmezden geleceğim. Biliyorum Jay, teşekkürler. Bunu söyledikten sonra aşağıya indi, karanlıkta görünmez oldu. 35. ayrımın sonu, sayfa 316, devamı 36. ayrımda.